Ayrım 3.
Öteden darbuka sesleri gitgide yaklaşıyordu. Nasıl desem, bu geliş asırlar evvel ecdadımızın gelişi gibi olurdu. Atlı yaya düşmüş yola, yer yerinden oynuyor. Şimdi o günleri yaşıyordu işte, sesine bir coşkunluk katılmıştı. Mevlütler okunurdu oğul. Bizim Çelebi Mehmet Camii, Kuyulu Mescit, Balaban Camii, Hamidiye Camii dolup taşardı. Geceleri türbelerin, camilerin ışığından ortalık gündüz gibi olurdu. Hele benim askerden geldiğim yıl bir bayram yapılmıştı, hala anlatılır. Çömlekçi Musa'da resimleri bile var. Abdallar, Mevlevi dervişleri de iştirak etmişlerdi. Neyler çalındıydı hep, hep böyle oğul, sen görmedin. Ama inşallah bir gün yine ederiz o bayramları. Boz eşeğim yaşar mı o güne kadar? Efendi Hafız, biz yaşar mıyız diyecekti, demedi. Çocuğun ümidini kırmak doğru olmazdı, eşeğin sırtına vurdu. O olmazsa bir başkasını buluruz oğul, bu da mı dert, hadi bakalım dost doğru çayıra. Peki baba, Müftü Mustafa Efendi'yi Ertuğrul Gazi Türbesi'nin çevresindeki mezarlıkta buldu. Müftü Gündüz Bey'in mezarı önünde dalıp gitmişti. Hafız Efendi çekine çekine yaklaştı, temenni edip, hocam seni evde bulamadım, çocuklar burada olduğunu söylediler dedi. Şöyle bir dolaşayım demiştim, içim daralmıştı Hafız Efendi. Yüzü düşünceliydi. Efendi Hafız şimdi onu inceliyordu. Sert, kemikli, çizgili bir yüz, gür kalkık kaşlar ve insanın aklından geçenleri okuyan, insanı deşen gözler, ufak tefek bir adam. Ama güçlü, çevik, hareketli. İyi ki geldin, ben de bir dost gelse de 3-5 laf etsek memleket ahvalinden diyordum. Ellerini beline koyup etrafına bakındı. Bu haliyle bahçeye çeki düzen vermeye çalışan bir bahçıvanı andırıyordu. Düşündüm Hafız, eski zamanları düşündüm. Ertuğrul Bey'imizi, Osman Gazi ve Orhan Bey'i, Muratları, Fatihleri ve ondan sonra bugüne geldim. Gördüm ki budana budana o koca ağaçtan geriye pek bir şey kalmamış. Gündüz Bey'in ayak ucundaki yaban gülüne eğildi. İşte şu yaban gülüne dönmüşüz ve yine kendi kendime dedim ki, bir Sultan Vahdettin Fatih devrinde doğsaydı başka olurdu. Bir Fatih şimdi devlet idare etseydi başka olurdu. Şimdi aşısız yaban güller devridir. Efendi Hafız hafifçe gülümseyip sakalıyla oynuyor, yalın kat koyu pembe güllere bakıyordu. Müftü devam etti. Geçen de Abdullah Bey buradaydı. Ne dedi bilir misin? Bize şimdi iki şey lazım. Biri hakikatleri görebilen bir göz, ki bu Mustafa Kemal'dir. Diğeri iddiatçı yüreği. Ben bu söz üzerinde o günden beri düşünmekteyim. Doğru da bulurum. Efendi Hafız'ın kaşları çatıldı. Aman hocam, iddiatçılardan kurtulmadık mı daha? Hakikatleri görebilen göze bir diyeceğim yok. Ama ben ne iddiatçılardan ne de ihtilafçılardan hayır umarım. Müftü gülümsedi. Bak Hafız Efendi, cesarete ve yiğitliğe şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Elini Hafız'ın omuzuna koydu. Gel şöyle yürüyelim biraz. Savcı Bey'in, Halime Hatun'un, Kara Mürsel Bey'in, Konur Alp'in ve daha nicesinin mezarları. Efendi Hafız bütün bunların devleti devlet eden insanlar olduklarını düşünüyordu. Gözleri ileride mezar taşları arasında dolanan yetim Hikmet'e takıldı. Bu Müftü Efendi'nin manevi evladıydı. 13-14 yaşlarında zekası pek parlak olmayan saf bir çocuktu. Sarsak sarsak yürüyordu. Başında Mevlevilerinkine benzeyen yüksekçe bir külah, birden koşmaya başladı. Bir kediyi kovaladığını anladılar. Yetim Hikmet ağaçların arasında kayboldu. Dediğin gibi hocam, o koca Osmanlı çöktü çökecek. Ben de bunu düşünürüm hep. Sultanımız Abdülhamit Han vefat edeli beri. O gün Söğüt'e duramamıştım. Çünkü nereye baksam orada onun eseri var. Hafız Efendi gözlerinin dolduğunu göstermemek için yüzüne eğdi ve devam etti. O gün Armankaya'ya, amcazadelere gittim. Orada kaldım. Geldiğimde bir gariplik çökmüştü Söğüt'e. Bir ıssızlık hocam. Herkes yetim. Herkes sahipsiz. Çünkü sultanımız atasının ocağına sahip çıkmıştı. Yıkılmış harap yerlerini taş taş, duvar duvar tamir ettirmişti. Burada olmasa da bizimle birlikte dolaşıyor, sofralarımıza oturuyordu. Öyle sanıyorduk. Şimdi müftünün yüzünde bir hüzün. Söğüt'ü herkesten fazla hatırlayan odur dedi. Buralara o el atmıştır. O tahta çıkmadan öncesine kadar buralar unutulmuş gibidir. Şurada burada kuş sesleri, ağaçlar sanki yıllardır böyle tozluydular da bir bereketli yağmuru bekliyorlardı. Şu düzensiz eğri büğrü duran kirli beyaz renkte mezar taşları, ıssızlığı çoğaltan taş duvarlar da öyle. Şimdi kiremit çatılı mutfakların o loş terk edilmiş yığının önüne gelmişlerdi. Yetim Hikmet bu yığının bir tarafından çıkıverdi. Boynuna asılı anahtarlarıyla koca külahını sıyırıp kafasını kaşıdı, güldü. Müftü Efendi, aç bakalım şu mutfakları dedi. Hikmet canlandı, eline anahtarlarını attı. Baş üstüne Efendi Baba. Hikmet anahtarlardan biriyle ana kapıyı açtı. Loş duvarların arasına daldılar. İşte uzun tahta kaplar. Bunlara kemiğinden ayrılmış, ufalanmış etler doldurulurdu. Bu işleri kadınlar yaparlardı. Türküler söyleyerek, işte kara kazanlar. Bunlarda kaynardı etler, pilav tencereleri, siniler. Şimdi hepsi boş. Yalnızca ocaklarda daha önceden kalma yanık buğday, saman, kuru meşe kokusu ve küller. Müftü Efendi üzgün konuştu. Bu ocaklarda aş pişiremez olduk artık. Bayramları edemiyoruz Efendi Hafız. Şu ocakların tüttüğünü görebilecek miyiz acaba? Hikmet ellerini karnında bağlamış, öylece geride duruyordu. Birdenbire ölçüyü, mesafeyi unutup lafa karışıverdi. Düşman gidecek elbet efendi baba dedi. Bir sıkımlık canları var. Efendi Hafız kendini tutamayıp güldü. Belki de içine doğmuştur şu çocuğun. Düşman bozulup gidecekti. İşte o zaman bayramlar tam bayram olurdu. Hüdavendigâr illerinden ve köylerinden akın akın insanlar gelirdi. Şu ocaklar ne güzel yanardı. Mavi yazmalı, güçlü kuvvetli kadınlar kazanları yufka tahtalarının başına çökerlerdi. Yine türküler söylenirdi. Meydanlarda delikanlılar, 93 gazileri ve büyük harbin gazileri çifte tellilerle döner dururlardı. O zaman şuraya kara çadırı, kızıl otağı kurarız yine dedi. Şu meydanlarda davulları gümbürdetiriz. Atlısı, yayası meydanda koşar. Güzel hayal dedi müftü. Efendi Hafız oradaki ocak kokusunu, o tanıdık kokuyu ciğerlerine çekerek. Hayal olmasa nasıl yaşanır hocam, nesi kalır dünyanın dedi. Yürüyüp çıktılar. Hikmet kapıya gürültülerle kilidini takıyordu, acele ediyordu. Çok sürmedi o kimsesiz yetim bakışlı Hikmet türbeye doğru giden müftü ile Hafız'ın peşlerine takıldı. Benim korkum şu, Yunan işgali büyüteceğe benzer. Milli kuvvetler Yunan'a baskınlar veriyor ama bu yetmez. Çünkü düşman durmadan takviye ediliyor Hafız. Bu iş büyüyecek, öyle görünür. Düşman buralara gelip dayanır da Söğüt elden giderse, sözün sonunu getiremedi. Gözleri türbenin pencerelerinde dolaştı, sonra tamamladı cümleyi. Ertuğrul Bey gazimizin, Osman ve Orhan beylerimizin kemikleri sızlar. Hem de nasıl sızlar, yok böyle oturulmaz hocam, bir şeyler yapmalıyız. Müftü bir sır vermek için yaklaştı. Hikmet'in duyamayacağı bir sesle, gayrı toparlanmamız lazım dedi. Damat Ferit Paşa'nın eline kalındıysa yandık demektir. Dinle Hafız. Mustafa Kemal Samsun'dan Amasya'ya geçmiş. Orada Ali Fuat Paşa ile Rauf ve Rafet Beylerle görüşmüş. Bir tamim yayınlamışlar. Bu tamimin esası bir milli heyetin kurulmasına dayanırmış. Bunun içinde bir kongre toplanacakmış. Nerede? Erzurum'da. Kazım Karabekir Paşa da oradadır. Bu isim Efendi Hafız'ın yüz çizgilerini yumuşattı. Müftü daha da belirsiz bir sesle, bu paşalar İngiliz mandasını istemiyorlar dedi. Şimdi yeniden yürüyorlardı, Hikmet de peşlerinde. Bu paşalar İngiliz'in, Fransız'ın hakkından gelebilecekler mi sence hocam? Müftü Hikmet'in peşleri sıra kedi gibi gelmesine kızmış mıydı neydi, birden döndü. Bire oğlum sen eve git de sofra hazırlamalarını söyle. Efendi Hafız yemeğe geliyor, hadi çabuk. Hikmet anahtarlarını şıngırtatarak koştu. İşte yeni bir vazife verilmişti kendisine. Müftü başını iki yana sallayıp güldü. Aslında ser verir de sır vermez bu çocuk. Ne diyordun? Paşaları sormuştun. Evet, biz destek olursak onlar da bu işin altından kalkarlar. İzmir'de, Ayvalık'ta olan işleri biliyorsun. Bekir Sami Bey ve daha nicesi Yunan'a karşı koymaya çalışırlar. Askeri Efes hep ayağa kalkmış. Biz de yaparız bu işi. Efendi Hafız'ın gözleri türbenin bahçesinde çareler ararcasına dolaşıyor. Küçücüktüm. Babam bana Ertuğrul Bey'i, Osman Gazi'yi, Köse Mihal'i anlatırdı. Nilüfer Hatun'la Orhan Bey'in hikayelerini, edebaliği. O ulu kişiler hiç ölmemiş gibi gelirdi bana. Bir gün karşıma çıkıverecekler sanırdım. Bazen Ertuğrul dedemizi rüyamda görürdüm. Boylu poslu, heybetli, aksakallı. Bir defasında yine rüyama girdi de bana Söğüt'e iyi bakıyor musun diye sordu. Ben o günden sonra kendimi Söğüt'ün bekçisi saydım. Bir kırık taş parçası görsem atamdan dedemden kalmadır diye gözüm gibi korurum. Çünkü o taş parçası bana çok şey söylerdi. Müftü bu sözleri belli bir hoşnutlukla dinliyor, ara sıra başını sallıyor, gülümsüyordu. Sonra babam Koca Osmanlı'nın nereden nereye uzanıp gittiğini, nerelere at koşturduğumuzu anlatırdı. Ben de Osmanlı'nın gittiği ovaları, geçtiği denizleri merak ederdim. Oralara gidesim gelirdi, çocukluk işte. O zamanlardan bu yana Osmanlı'yı hep ayakta sanırdım, yıkılmaz göçmez. Ama şimdi güldür güldür akan bir suyun kurumaya yüz tuttuğunu görüyorum. Çürümez dediğimiz ağacın bir yanından çürüyüverdiğini. Başını eğdi, söyle hocam ne yapabiliriz? Müftü Hafız'ın omzuna vurdu, kalkık kaşlarını daha da kaldırdı. Ben de onu diyeceğim şimdi dedi, yürüdüler. İşte bu yol kıvrımlanarak uzar gider, ötelerde alacalı morlu tepelerin içinde erir kaybolurdu. Esma'nın küçük penceresi, düğünleri, cenazeleri, bayramları, kavgaları sırtında taşıyan bu incecik toprak yolu alacalı tepelerde kaybolduğu noktaya kadar gösterirdi. Sevinçlerle, kederlerle yürüyen bir kader çizgisi, bazen ıpıssız, yeryüzünün ilk haline dönmüş gibi, bazen mahşer, kimi zaman Yusuf'un atlı arabasının sesi, nabzının atışlarıyla birleşen nal sesleri. Bu yol Yusuf'la doludur. Yusuf'u anlatır, bir yandan da beklemeyi, sabrı öğretir. Yusuf hep dağların ötesindedir, masal padişahları gibi hep uzaklardan gelir. Atları kamçılar ve gelir geçer. Esma o günü, o anı bilir. Sedirin yastıkları altından gümüş aynasını çıkarır, yanaklarını çimdikler kızartır. Konak kızlarına döndün dedi anası. Esma sıçradı, gümüş aynasını kadife yastıklardan birinin altına atıverdi. Sütü sağmamışsın daha, yorganlar yükleye kalkmamış, ortalık süpürülmemiş. Oh oh, bey kızı gibi oturursun. Baban neredeyse camiden döner. Sen aynalara bak bakalım. Daha Fıtnat Hanım'a gideceğiz. Mevlüt var ya, unuttun mu? Yufka açacağız, lokma dökeceğiz. Hadi kalk. Asma yer döşeğindeki mor yorganını omuzlayıp yüklüye doğru yürüdü. İçinde bir isyan, bir öfke kabarması. Ben gitmem Fıtnat Hanım'a. Şerife Hanım bu sözü, bu öfkeyi beklemiyordu. Yanaklarını kapatan tülbentini içi daraldığından kulaklarının arkasına geçirdi. Nedenmiş o bakayım? Esma yorganını yüklüye yerleştirdikten sonra dönüp anasına baktı. Gitmem işte, gitmem. Bunları söylerken ayağını sertçe yere vurmuştu. Şerife Hanım terliklerini eline alacakmış gibi yaptı. Eski alışkanlık, halbuki Esma artık çocuk değildi. Esma artık dövülmez ve dövülmemeli. Yüzü pençe pençe kızardı Şerife Hanım'ın. Esma birden ağlamaya başlamıştı. Deli gibi boşalan bir yağmur. Gitmem işte, yufka da açmam. Sevmiyorum o Fıtnat Hanım'ı. Gerdanı kat kat yapma benli, kendini beğenmiş şey. Sen de biliyorsun, oğluna istermiş beni. Ben varmam onun oğluna. Gitmem o eve. Şerife Hanım terliği eline alsa mıydı, yoksa ince oklavayı yahut maşayı mı geçirseydi eline? Bak şuna, gözyaşları nasıl da ard arda yuvarlanıyor, içinin yüreğinin çözüldüğünü hissediyor. Yok yok, hemen gevşemeyecek. Çünkü Fıtnat Hanım'ın oğlu gibi bir talip kolay kolay ve her kızın karşısına çıkmaz. Kız cahildir, hamdır, iyi kötüyü bilemez daha. Yaşın vardı 18'e, 20'ye geldin mi taliplerinden ümidini kes. Hem Nafiz gibi bir çocuk Söğüt'te bunca kız dururken seni münasip gördüler. Daha ne istersin? Yoksa bir keçi çobanına mı sevdalandın, biz mi bilmiyoruz ha? Keçi çobanına varırım da o Nafiz'e varmam. Şerife Hanım ne diyeceğini bilemedi. Tülbentiyle terlerini sildi. Elini yelpaze edip serinlemeye çalıştı. Bak şu kıza, nasıl da dik başlı. Yoksa yumuşaklıkla, güzellikle mi yola getirmeli? Kızına sokuldu. Sesine şimdi bir ana yumuşaklığı eklenmişti. Benim Ceylan'ım, söyle, Nafiz Bey gibi birinden daha iyisi mi var? Gerçi 35'inde ama mektep medrese görmüş. Askerliği tamam. Usul adet biliyor. Kibardan. Üstelik Söğüt İdadisi'nde Fransızca muallimi. Bir taraftan da kızının gözyaşlarını eliyle siliyordu. Esma tıknazca esmer adamı gözünün önüne getirmeye çalıştı. Koltuğunun altında bükülmüş bir gazete, düzgün giyimi, köstekli saati, parlak kunduralarıyla Nafiz Bey. Daha yakın zamana kadar Yukarı Rum Mahallesi'nde namlı Elenika ile gönül eğlendiriyordu. Az paralar savurmamıştı rakı sofralarında. Anası terli pembe yüzüyle daha da yaklaştı. Üstelik bağın bahçenin ucu bucağı yok. Fıtnat Hanım'ın huyuna suyuna gidildi mi ondan iyisini bulunmaz. Daha ne istemeli bilmem ki. Kız yüzünü pencereye çevirdi, uzak alacalı tepelere baktı. İstemiyorum işte. Fıtnat Hanım'ın konağı dev ağaçlar arasında esmer tahtalarıyla açılmış bir mezar. Esma'nın gözünde konak buydu. Fıtnat Hanım gıcırtılı koca odalarda saray sultanlarının azametiyle dolaşıyor, sağa sola emirler yağdırıyor ve hiçbir şeyden memnun değil. Hizmetçiler sakar, meyveler tatsız, evler soğuk, yoğurtlar ekşi, yağlar acı, tahtaları iyi ovamıyorlar, yorganları düzgün kaplayamıyorlar, küpten pekmez aşırıyorlar, torbalardan yemişler eksiliyor. Ard arda sıralanan şikayetler Fıtnat Hanım buydu. Rahmetli Aziz Bey de seni pek severdi, bayramlarda en fazla parayı sana verirdi. Mendilin para dolardı kız, unuttun mu? Konağın hatırladığında içini ısıtan tek yanı bayram sabahları Aziz Bey'in elini öpmeye koşmalarıydı. O heyecan, o sevinç, o zamanlar evin geleni gideni çoktu. Kapının önünden atlı arabalar hiç eksik olmazdı. Bir de hizmetkarların telaşlı koşuşturmaları. Aziz Bey'in konağı bu cömert adamın varlığı ile bütün Söğüt'e hükmediyor ve bütün Söğüt evleri bu konağın birer parçası oluyordu. Arabalarla ne çok erzak gelirdi, hatırlıyordu Esma. Genç çevik yamaklar kesilmiş yüzülmüş koca koyunları, süt danalarını taşırlardı. Bilecik'in, Bursa'nın en iyi peynirleri, yağları ve balları, Bandırma'nın, Mudanya'nın zeytinleri bu eve taşınırdı. Çoğu zamanda pilav tablalarında, börek tepsilerinde, et tencerelerinde kalanlar yine yamaklar tarafından kapı önünde isteyene dağıtılırdı. Ara sıra anası Esma'nın da eline bir kap tutuşturur, fıstıklı pilav varsa al da gel derdi. Aziz Bey öldükten sonra konağın o hareketli, canlı görünüşü de kaybolmuştu. Şerife Hanım, bağın bahçenin ucu bucağı yok diyordu ama Nafiz babasının ölümünden sonra arazinin bir kısmını sattırmış, paraları Elenika'nın sofrasında şurada burada tüketmişti. Komşular ipek tüccarı Aziz Bey'den saygıyla bahsederler. Söz Nafiz'e vardı mı babasının paralarını yiyor, vah vah, bu çocuk elde ne varsa tüketecek derlerdi. Ama şimdi uslanmış, Şerife Hanım böyle söylüyor. Düşman memleketi işgal edeli, Nafiz işinde gücünde akıllı uslu. Babama diyeceğim işte, ölürüm de varmam ona, alır başımı giderim. Hıh, nereye gidebilirmişsin? Kız ötede alacalı tepeleri, dağları gösterdi. Na şu dağların ardına. Bir daha göremezsiniz yüzümü. Şerife Hanım başını eğdi, düşündü, taşındı. Yapar mı yapar, gider mi gider, hay deli kız. İşi gene yumuşaktan almalı. Peki dedi, öyle olsun ama konağa gitmezsek ayıp olur. Hem bu Aziz Bey'in mevlidi. Konu komşu seve seve yardıma giderken bizim uzak durmamız yakışık almaz. Bak geçen de Fitnat Hanım'ın canı gözleme istemiş de komşular arasına sen edeceksin ben edeceğim diye kavga bile çıkmış. Esma güleceği yokken güldü. Şerife Hanım bu gülüşten rahatladı. Söyle kız gider miyiz? Bir şartla dedi Esma. Sonra keçileri alıp şu tepeye gideceğim. Şerife Hanım sersemlemiş gibi bir o tepeye bir kızına baktı. Ne var o tepede? Hiç ne olacak ki? Esma böyle dedikten sonra yerdeki döşeyi kavrayıp kaldırdı. Yürüyüp onu da yükleye tıktı. Bir şey olmalı. Esma kapı arkasından süpürgeyi aldı. Tozuta tozuta süpürmeye koyuldu. Bir yandan da tepede ne olur ki ana dedi. Ot mot çiçek böcek. Şerife Hanım tülbentiyle ağzını kapamıştı. Esma ekledi. Gitmez miydim şimdiye kadar? Bu sırada merdivende ayak sesi işittiler. Sonra Şemsi Efendi'nin öksürüğünü. Şerife Hanım telaşlandı. Baban dedi. Esma süpürgeyi bırakıp sofaya koştu. Dar bir kafesten kurtuluyor, babasına sığınıyordu şimdi. Babası Esma'nınki gibi derin kara gözleriyle kızın yüzünü araştırıyor. Esma yüzünü göstermeme çabasında terliklerini bulup sürdü önüne. Buyur baba. Adam parmaklarının arasındaki tesbihi cebine attı. Sütü sağdınız mı? Şimdi sağırım baba. Şerife Hanım suçlu görünüşle sofada belirdi. Çorbanı şimdi ısıtırım dedi. Omuzlarını büküp ocaklı odaya yürüdü. Adam terliklerini giydi. Bugün geç kalınmış. Sonra gözleri kızın kızarık gözlerine takıldı. Ağladın mı sen? Esma başını eğdi. Bu ses öylesine sevgi doluydu ki Esma babam beni istemediğim birine vermez diye düşündü. Rahatladı. Yok baba ağlamadım dedi. Koşup mutfağa girdi. Süt kabıyla hayvanın memesini sileceği bezi alıp merdivenden bir çabuk indi. Yok Nafise vermezdi babası. Ahır kapısını itti. İşte alacalı inek. Yarı karanlığın içinden iri gözleriyle bakıyor. Memeyi sildi. Kabı memenin altına çekti. Bismillah dedi. Bir de o koca konakta Hacer'i severdi Esma. Hacer Necmiye Kalfa'nın kızıydı. 13'ünde ince bir söğüt dalı gibi. Ama bu konağı onun canlı yaşama sevinciyle dop dolu sesi yaşatıyor. Tesadüfen o bahçede bir dala konmuş güzel ötüşlü bir kuştur Hacer. Konağa Hacercik için gidecek. Bunu düşününce Fitnat Hanım'ın kabusu üzerinden kalkıyordu. Yok yok babası Nafise vermezdi onu. Demirci Şemsi Efendi'nin sertliği ateşi görünce demir gibi yumuşar şekle girerdi. Ve Esma ile anası yeldirmelerini giyip konağın yolunu tuttular. Ihlamur ağaçlarının baygın kokusu içinden geçip işlemeli perdeleri kımıldayan kadın seslerinin dışarıya taştığı konağın karanlık taşlığına daldılar. Sanki Mevlid'e değil de bayrama hazırlanılıyor. Gürültüler, kahkahalar. Mutfak tarafına geçiyorlar. İşte Hacer. Çiçekli bol entarisinin içinde kayboluvermiş. Başörtüsünün altından başak rengi saç örgüleri görünüyor. Gözleri Esma'ya ilişince nasıl da seviniyor. Sanki kafesinin kapısı aralanmıştır. Esma ablacığım, Esma ablacığım. Esma içindeki sıkıntıyı unuttu. İki kız sarılıştılar. Serbet karıştıran kadınlardan birisi hadi bakalım muhabbetin sırası değil su getirin bize. Esma ile Hacer gülüştüler. Şerife Hanım yufka başına oturmuştu bile. Esma diğer kadınlara göz attı. Bir araya geldiklerinde nasıl güçlüler? Dünya onlarındır sanki. Eller el değil ki pençe. İri kıyım hepsi de. Biraz kocayınca belki o da böyle olacak. Yine de kanlı canlı yanaklarının alı sönmemiş. Güzellikleri öyle hemen gelip geçici değil. Suları bahçedeki çeşmeden dolduruyorlar. Hacer iki kovayı da kendisi taşımak istiyor. O narin solgun haliyle. Bırak abla ben alışkınım sen yorulma. Olur mu kız? Sen burada iş görmekten bıkmışsındır. Ver ben taşıyayım kovaları. Böylece didişiyorlar birbirleriyle. Sonra nerede olduklarını unutup alabildiğine ölçüsüz gülüyorlar. Gülüşleri canlı oluk oluk dökülen bir su. Yusuf'u söylese mi Esma? Sadece ona bir sırdaşı olmalı. Yok olmaz. Hem Yusuf'la aralarında söylenecek ne var ki? Yusuf onun çocukluk arkadaşıdır. İşte o kadar. Bir de pencerelerinin önünden geçer şu kıvrım kıvrım giden yoldan. Mor tepelerin ardında kaybolur. Ondan sonra da bir yerlerden çıka gelir. Sahi hepsi bu mudur? Peki Esma'ların penceresinde oyalanan o hafifçe kısılmış gözler ne der? Esma'ya göre çok şeyler söyler. Ne düşündün Esma ablam? Hiç. Nasıl hiç? Öylece dalıp gittin. Esma yalandan gülerek dolan kovayı kaptığı gibi yürüdü. Hadi oyalanmayalım dedi. Hacer düşünceli düşünceli baktı. Bir derdi olmalıydı Esma'nın bir sıkıntısı söylemediğine göre. Demek ki Hacer'e güveni yoktu. Kız buna üzüldü. Kovasını alıp Esma'nın peşi sıra yürüdü. Esma mutfağa girdiğinde Fitnat Hanım'ı o korkulu rüyayı karşısında gördü. Mor kadifeden entarisi simli örtüsüyle Esma'nın karşısına dikildi. Boylu poslu iri yapılı elinde her zamanki incili yelpazesi rastıklı kaşlarının altından gözleri Esma'yı didik didik ediyor. Yüzüne yapmacık bir gülümseyiş kattı. Bak bak bak senin Esma da buradaymış Şerife Hanım niye demedin ama benim kara gözlü kızım. Esma kovayı yere bıraktı anasına baktı anası hamur tahtasının başından gözüyle işaret etti. Bu Fitnat Hanım'ın elini öp demekti. Kız başı önünde yürüdü Fitnat Hanım'ın önünde durdu. Öpeyim Fitnat Hanım teyze. Boğum boğum yüzük dolu parmaklar uzandı, kadın yelpazeyi büküp öbür eline almıştı. El öpenlerin çok olsun kızım, Hacer'e döndü. Sen kovaları doldur, Esma burada bize yardım etsin, hadi oyalanma. Kadınlar şimdi Esma'yı baştan aşağı inceliyorlardı. Lokma dökenler, şerbet süzenler, yufkacılar. Fitnat Hanım kızı elinden tutup yürüdü. Kadının günlerdir yataklarda dinlenmiş bir hali var. Kaba etleri yürümeye alışkın değilmiş gibi zorlanıyor. Esma elini iri avucuna hapseden bu kadından sıyrılmak istiyor. Şerife Hanım'ın yanına gelmişlerdir. Anası bir yabancıdır o an. Esma'ya uzak uzak bakıyor. Şerife Hanım, Esma da böyle yufkalar açabiliyor mu? Şerife Hanım bilmiş bilmiş başını salladı. Elbet. Demek marifetini gösterecek. Eğer marifetli değilse, evet evet yufkayı açamazsa, o zaman Fitnat Hanım oğluna istemekten vazgeçer belki. Bunu düşününce içine bir coşkunluk girdi. Şerife Hanım kalktı, yerini kızına verdi. Benden daha iyi açar demeyi de unutmadı. Şimdi bütün kadınlar işlerini bırakıp dikkat kesilmişlerdi. Muhtar Seyfi'nin karısı Hafize, çömlekçi Musa'nın Firdevs, Hacer'in anası Necmiye Kalfa ve ötekiler. Esma eline iki defa oklava alan beceriksiz bir kız olacaktı o an. Çöktü, hamurdan küçük bir parça koparttı. O kadar olmaz dedi anası, biraz daha büyük, ha şöyle. Kadın öfkesini gizlemeye çalıştı. Çünkü Esma işine göre hamurun büyüklüğünü tayin edebilecek kadar ustalaşmıştı. Kız hamuru yuvarladı, büktü, eliyle bastırdı, ondan sonra beceriksizce hep bir yöne açmaya koyuldu. Hamur büyüyor, şekilsiz bir şey oluyordu. Daha sonra pürüzlenmeye, yırtılmaya başladı. Güldü gülecek Esma, zor tutuyor. Anası kıpkırmızı, kızı ne yapmak istediğini anlamıştır. Bugün nesi var bilmem ki hep düzgün açardı yufkaları. Esma'nın başı eğik, kadınlar gülüyorlar. Olsun dedi Fitnat Hanım, orduya ekmekçi başı mı olacak, elbet öğrenir o da. Lafa Firdevs Hanım karıştı. Orduya ekmek dediniz de hatırıma geldi. Biz şurada yufka açarken İzmir'de, Aydın civarında çarpışmalar olur. Bu iş büyüyecek gibi gelir bana. Ne dersiniz? O zaman orduya ekmek de pişirmek var, su da taşımak. Fitnat Hanım'ın neşesi kaçmıştı. Yelpazesini açtı, yüzünü yelleyerek. Aman dedi, bize ne o çarpışmalardan? Hem niye büyüsün canım? Oturalım oturduğumuz yerde. Biz yerimizden kalkmazsak kimin kötülüğü dokunur? Hıh, İzmir'i geri alacaklarmış. Neyle alacaklar söyler misiniz bana? Kadınlar kuyu suyuna girmiş gibi oldular. Bir sessizlik. Sadece lokmaların cızırdayan yağı, ama çok sürmedi. Hafize Hanım başını doğrulttu. Biz istesek yapamayacağımız iş yoktur. Yeter ki isteyelim. Tepsiye yağladığı yufkaları dizen Firdevs Hanım öteden söze karıştı. Vallahi bıraksalar şu fırıncı küreğiyle hakkından geliriz onların. Fitnat Hanım bir kahkaha koparttı. Sonra o günün Aziz Bey'in ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlayıp toparlandı, ciddileşti. Böyle bir günde beni güldürdün Firdevsciğim. Ayol benim oğlum Fransızca muallimi. Ondan iyi mi bileceğiz? Bundan öncekiler bizi harbe soktular. Başımıza gelenleri gördünüz. Nafiz hükümet işini bilir diyor. İngiliz de bilir elbet. Bırakmaz bizi Yunan'a. Siz keyfinize bakın. Nafiz, bu isim Esma'nın yüreğini daracık bir kafese sokmuştur. Ah bir kaçabilse bu evden. Gidip tepelere keçilerini otlatsa. Sonra Yusuf çıka gelse yaylısıyla. Sanki onu götürüverecekmiş gibi pencerelerden yolu aradı. Geniş bahçenin dev ağaçlarından yol görünmüyordu. Yusuf onu tenteli arabasına oturtur, buradan çok uzakta ferah aydınlık bir yerlere götürürdü. Konağın kalabalığı çoğaldı. Boş odalar mevlit için gelen kadınlarla, çocuklarla dolup taştı. Konak alıştığı insanlara yeniden kavuşmuştu. Kadınlar iyidir Fitnat Hanım diyorlardı. İyidir canım, Esma ile Hacer bu kalabalığın gerisinde bir yere sıkışıp oturmuşlardı. Bazen gülmeleri tutuyor, işte o zaman kadınların azarlayan bakışları üzerine dikiliyordu. Koca kız olmuşlardı ama yine de çocuklukları tutuyordu. Fitnat Hanım ise kederli, yaslı bir görünüş içindeydi. Ara sıra ipek mendiliyle gözyaşlarını siliyordu. Sonra Esma da ağladı. Gözyaşları pıtır pıtır çenesine aktı. Hacer eğilmiş yüzüne bakıyordu.